Iron 5, Titanic, Clive Cussler, sayfa 48. Seagram sigara paketini çıkarıp bir sigara yaktı ve derin bir nefes çekip dumanı tavana doğru savurdu. O halde Rusların Bizanyum'a sahip olma ihtimalleri zayıf değil mi dedi. Koptin hafif bir sesle bir şey daha var dedi. Gazetenin 3. sayfasının sağ üst köşesi kesilmişti. Bunun bir anlamı olmayabilir ama yayıncıdan bu konuda bir şeyler öğrenebilirsiniz. Seagram evet olabilir diyerek başını salladı. Donner ben hemen uçağa atlayıp Denver'a gideceğim diye konuştu. Şansım yaver giderse orada bir şeyler bulabilirim. Bence önce gazeteye git ve sonra da Jake Hobart hakkında bir şeyler öğrenmeye çalış. Ben de buradan silahlı kuvvetlerin eski kayıtlarını araştıracağım. Orada Batı madenciliği tarihi uzmanlarından birini bul ve Sid'in bahsettiği firmaları araştır bakalım. Aradan uzun yıllar geçti tabii ama hiç belli olmaz. Bakarsın içlerinden biri hala faaliyette olabilir. Seagram bunları söyledikten sonra Koplin'e baktı. Sana çok şey borçluyuz dostum dedi. Çok teşekkür ederim. Koplin bir aydır tıraş edemediği sakalını sıvazladı. O madenciler o kahrolası dağın içinden yaklaşık bir tona yakın yüksek kalite bizanyum çıkarmışlar sanıyorum diye konuştu. Bu kıymetli element şimdi dünyanın herhangi bir yerinde duruyor. Ama 1912'den beri ortaya çıkmadığına göre sonsuza kadar kaybolmuş da olabilir. Onu bulduğunuzda bana da koleksiyonum için minik bir parça verirseniz çok mutlu olurum. Bulabilirsek bunu yapacağımdan emin olabilirsin dostum. Ayrıca bir ricam daha olacak. Hayatımı kurtaran şu adamın adresini bulup bana verin de kendisine hiç olmazsa teşekkür olarak bir kasa iyi şarap göndereyim. Adamın ismi Dirk Pitt. Yani senin ilk tedavini yapan şu gemi doktorunun mu? Hayır, Rus askeriyle köpeğini öldürüp beni adadan kaçıran adamdan bahsediyorum. Seagram ve Donner yıldırım çarpmış gibi birbirlerine baktılar. Kendini ilk toparlayan Donner oldu. Rus askerini mi öldürdü diye omurdandı. Aman tanrım başımız belada desene. Seagram da bu nasıl olur diye söylendi. Numa gemisine çıktığında yalnızdın sen öyle değil mi? Kim söyledi bunu sana? Hiç kimse biz öyle sandık. Koplin başını iki yana salladı. Ben Süpermen değilim dostum. Rus askeri benim izimi buldu ve ateş edip yaraladı. Köpeği ve onu öldürecek ve sonra da tekneye atlayıp 50 mil yol yapacak halim mi vardı benim? Peki ama Dirk Pitt denen bu adam nereden çıktı öyle? Hiçbir fikrim yok. Asker beni sürükleyerek karakoluna götürürken bu adam tipinin içinden çıkıp geldi ve kötülükleri karşılıksız bırakmayan Norveçli bir tanrı gibi çok sakin bir şekilde hem köpeği hem de askeri temizleyip beni kaptığı gibi oradan kaçırdı işte. Donner Ruslar bu olayı aleyhimize kullanabilirler dedi. Koplin nasıl yapacaklar bunu diyerek başını salladı ve güldü. Ortada görgü tanığı diye bir şey yok ki. Asker ve köpeği şu anda belki de metrelerce karın altında gömülü duruyorlar. Onları kimse bulamaz. Bulsalar bile kimse bir şey kanıtlayamaz. Boş yere paniğe kapılıyorsunuz siz. Seagram o adam her kimse büyük bir riske girmiş orada diye söylendi. Koplin iyi ki girmiş dedi. Beni kurtarmasaydı şu anda burada rahat bir hastane yatağında değil, pis bir Rus hapishanesinde olacak ve büyük ihtimalle de işkence altında meta bölümü ve Bizanyum'la ilgili tüm bildiklerimi Ruslara bülbül gibi anlatıyor olacaktım. Donner ona baktı ve evet haklısın dostum dedi doğru söylüyorsun. Seagram şu adamı bize tarif etsene dedi yüzü, vücut yapısı, giysileri hatırladığın her şeyi anlat. Koplin kurtarıcısını hatırlayabildiği kadarıyla onlara anlattı. Bazı şeyleri iyi hatırlayamıyordu ama bazı ayrıntıları da çok iyi anlatmıştı. Numa gemisine giderken onunla konuştun mu? Ne yazık ki hayır. Beni kucakladıktan biraz sonra bayıldım ve ancak burada şu Washington hastanesinde kendime gelebildim. Donner Seagram'a baktı. Bu adam hakkında hiç zaman geçirmeden bilgi toplamamız gerekiyor dedi. Seagram başını salladı. İş Amiral Sandecker'den başlayabilirim. Pitt denen bu adam büyük ihtimalle araştırma gemisiyle ilgili birisi olacak. Numa'da onu tanıyanlar muhakkak çıkacaktır, bundan eminim. Donner tavana bakarak, acaba proje hakkında ne biliyor diye sordu. Seagram ona cevap vermedi. O şimdi Kuzey Kutbu'nda kar ve buz kaplı bir adada birden tipinin içinden çıkıp Koplin'i kurtaran adamı düşünüyordu. Bu ismi içinden birkaç kez tekrarladı. İsim hiç yabancı değildi ama hatırlayamadı. 10. Bölüm. Geceleyin telefon çaldığında saat 12 onu gösteriyordu. Sandecker gözlerini güçlükle açtı ve öfkeyle telefona baktı. Bir süre bekledi ve ancak 8. zilde elini uzatıp telefonu aldı. "Evet, ne var?" diye sordu. "Ben gene Seagram amiralim. Yatmış mıydınız yoksa?" Sandecker esnedi ve öfkeli bir ses tonuyla "Yok canım" diye cevap verdi. "Ben hiçbir gece 5 bölüm otobiyografi yazıp en az 2 dükkan soyup bir bakan karısını baştan çıkarmadan yatmam. Pekala, ne istiyorsun Seagram?"
"Bir şeyler oldu da ondan rahatsız ettim."
"Benden yine yardım isteyeceksen bunu unut. Gemilerimi ve adamlarımı senin yüzünden düşman topraklarına gönderemem tekrar." Düşman sözcüğünü sanki ülke savaştaymış gibi kullanmıştı.
"Ama mesele bu değil."
"O halde ne var, söylesene."
"Birisi hakkında bilgi isteyecektim."
"Bunun için mi gece yarısı uyandırdın beni?"
"Bu adamı tanıdığınızı sanıyorum amiralim."
"Pekala, ismi ne bu adamın?"
"Pitt, Dirk Pitt. Sanırım P-I-T-T şeklinde yazılıyor."
"Peki ama bu adamı tanıyabileceğimi nereden çıkardın sen?"
"Kanıtım yok ama onun Numa ile bir ilgisi olduğuna eminim."
"Bak dostum, benim emrimde 2000 kişi çalışıyor. Herkesin ismini hatırlayamam, değil mi?"
"Rica etsem onu bir araştırır mısınız? Onunla mutlaka konuşmam gerekiyor."
Sandecker öfkeli bir sesle "Seagram, sen benim baş belam mısın?" diye söylendi. "Beni gece yarıları uyandıracağına çalışma saatleri içinde personel müdürlüğünü arayıp soramaz mıydın şunu?"
"Çok özür dilerim amiralim. Geç saatlere kadar çalıştığın için..."
"Pekala, pekala. Bu adamı bulursam seni aramasını söylerim, tamam mı?"
"Çok teşekkür ederim. Ayrıca adamlarınızın Barents denizinden kurtardığı kişinin de iyileştiğini söylemek isterim. First Attempt isimli geminizin doktoru da çok iyi bir iş çıkarmış."
"Kurtarılan adamın adı Copeland'dı, değil mi?"
"Evet amiralim. Birkaç güne kadar tamamen iyileşeceğini söylediler."
"Çok riskli bir iş dost Seagram. Ruslar bizi orada yakalasalardı şu anda büyük bir sorunla uğraşıyor olacaktık. Biliyorsun değil mi?"
"Haklısınız. Size söyleyecek bir şeyim yok."
"Şu anda söyleyebileceğin şey bana iyi geceler dilemek. Ama önce şu Pitt denen adamın neden aradığını söyler misin bana?"
"Copley'nin anlattığına göre bu adam tipinin içinden çıkıp Rus askerini ve köpeğini öldürerek onu kaçırmış ve fırtınalı havada 50 mil yol yapıp sizin gemiye götürerek doktora teslim etmiş."
"Demek öyle ha. Peki onu bulursan ne yapacaksın?"
"Bu Pitt'le benim aramda bir mesele."
"Pekala, öyle olsun bakalım. Haydi iyi geceler Bay Seagram."
"Teşekkürler amiralim. İyi geceler."
Sandecker telefonu kapadı ve karanlıkta oturup bir süre düşündü. Yüzünde hafif bir gülümseme vardı. Kendi kendine bir Rus askerini öldürüp bir Amerikan ajanını kurtardın demek diye söylendi. "Seni hergele Dirk Pitt, seni." 11. Bölüm. United Hava Yolları'nın uçağı Denver'ın Stapleton Havaalanı'na sabahın 8'inde indi. Mel Donner valizini alıp Avis'ten kiralanan Plymouth'un direksiyonuna geçti ve 400 West Colfax Caddesi adresindeki Rocky Mountain News gazetesine doğru yola çıktı. Arada bir sağ şeride geçip hızını düşürüyor ve yanındaki haritaya göz atıyordu. Denver'a daha önce hiç gelmemişti ve kentin üzerindeki duman örtüsü onu şaşırttı. Los Angeles ve New York gibi büyük kentlerin havasını, oralardaki hava kirliliğini biliyordu. Ama dağlık bir bölgede olan Denver'da temiz bir hava soluyabileceğini ummuştu. Arabasını park etti ve gazetenin kütüphanesini buldu. Danışmadaki gözlüklü kız ona gülümseyerek baktı.
"Size yardımcı olabilir miyim?"
"Gazetenizin 17 Kasım 1911 tarihli sayısını arıyordum. Onu bulabilir miyiz burada?"
Genç kız dudağını büktü. "Epey eski bir sayı," dedi. "İsterseniz size bir fotokopi verebilirim. Orijinaller Devlet Tarihi Derneği'ndedir."
"Bana sadece 3. sayfa lazım."
"Eğer beklerseniz 17 Kasım 1911 tarihli gazetenin mikrofilmini bulup istediğiniz sayfanın fotokopisini size 15 dakika sonra verebilirim."
"Teşekkür ederim. Şey, acaba sizde Colorado'daki iş yerlerinin rehberi bulunur mu?"
Genç kız tabii diyerek gülümsedi ve bankonun altından çıkardı. Plastik kaplı bir kitapçığı onun önüne bıraktı.
Kız onun istediğini yerine getirmek üzere uzaklaşırken Donner rehberi karıştırmaya başladı. Pueblo'da Guthrie ve oğulları isimli bir firma yoktu. T harfini buldu ve Denver'daki Thor Forge ve Demir İşleri firmasını aradı ama onu da bulamamıştı. Zaten aradan geçen yaklaşık 80 yıldan sonra aynı firmaları bulacağını düşünmek fazla iyimserlik olurdu. 15 dakika dolmuş ama kız hala gelmemişti. Vakit geçirmek için sayfaları öylesine karıştırmaya başladı. Kodak, Martin Marietta, Gates Rubber gibi firmaların dışında tanıdığı hiç firma yoktu. Bir ara sayfalardan birinde aniden durdu. J harfinde Denver'da Jensen ve Thor Metal Üreticileri isminde bir firma görmüştü. Sayfayı yırtıp katlayarak cebine attı ve rehberi bankonun üzerine bıraktı. Kız elindeki fotokopiyi uzatıp "Buyurun efendim" dedi, 50 sent ödeyeceksiniz. Donner parayı ödedi ve hızlıca sayfanın sağ üst köşesindeki yazının başlığına baktı. Yazı bir maden kazası ile ilgiliydi. "Genç kız aradığınız bu muydu?" diye sordu. Donner dalgın bir tavırla "Herhalde" diye mırıldandı ve dışarıya doğru yürüdü. Jensen ve Thor Metal Üreticileri firması Burlington Kuzey Demir Yolları depolarıyla Güney Platte Nehri arasındaki bölgedeydi. Fabrika koca bir araziye yayılmıştı. Avluda koca koca vinçler, demir ve çeşitli metal parçalarını oradan oraya taşırken bir sürü makine de kulakları sağır edici gürültülerle çalışıyordu. Fabrikanın yönetim bölümü arazinin öte yanında ses geçirmez kalın duvarların arasında bulunuyordu. İri göğüslü güzel bir genç kız Donner'ın önüne düşüp onu geniş ve halı kaplı şık bir büroya götürdü. Carl Jensen Jr. masasından kalkıp geldi ve Donner'ın elini sıktı. İnce bir bıyığı vardı ve çizgili kumaştan dikilmiş pahalı bir takım elbise giymişti. Donner adamın görünüşünden UCLA yani California Üniversitesi mezunu olduğunu tahmin etti. "Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Bay Jensen." Jensen hafifçe gülümsedi. "Önemli bir meseleymiş gibi konuştunuz. Washington'dan gelmiş önemli bir kişiyi geri çeviremezdim değil mi?" "Tekrar teşekkürler. Telefonda da söylediğim gibi bazı eski kayıtları kontrol ediyorum." Jensen'ın yüzündeki gülümseme biraz azaldı. "Maliye Bakanlığından değilsiniz umarım." Donner başını iki yana salladı. "Hayır hayır, öyle bir şey değil. Hükümetin ilgilendiği nokta sadece bazı tarihsel kayıtlar. Eğer hala muhafaza ediyorsanız Temmuz ve Kasım 1911 arası satışlarınızın kayıtlarına bakmak isterim." Jensen güldü. "Benimle şaka yapıyorsunuz." "Hayır, ben çok ciddiyim." "Peki ama doğru firmaya geldiğinizden emin misiniz?" Donner başını salladı. "Eminim tabii, bu firma Thor Forge ve Demir İşleri'nin devamıysa." Jensen, "Evet, dedemin babasının eski firması" diyerek gülümsedi. "Babam eldeki stokları satın almış ve firmanın ismini 1942'de değiştirmiş." "Acaba eski kayıtlar hala duruyor mu?" Jensen omuzlarını silkti. "Eski kayıtları attık ne yazık ki. Büyük dedem firmayı 1897'de kurmuş ve o tarihten bu yana tüm kayıtları saklamaya kalksak koca bir stadyum satın almamız gerekir." Donner mendilini çıkarıp alnındaki terleri sildi. Jensen, "Ama babama teşekkür etmelisiniz" diye devam etti. "Tüm eski kayıtları mikrofilme aldırmıştı."
"Mikrofilm mi?"
"Evet, artık her 5 yılda bir kayıtları mikrofilme geçiriyoruz." Donner şansının açıldığına inanmaya başlamıştı.
"O halde 1911'in son 6 ayının satışlarını çıkarabiliriz değil mi?"
Jensen ona cevap vermedi. Eğilip masanın üzerindeki interkoma konuştu ve sonra koltuğuna yaslanıp bekledi.
"Beklerken bir kahve alır mıydınız Bay Donner?"
"Eğer varsa daha sert bir şeyleri yeğlerdim doğrusu."
Jensen, "büyük kentten biri gibi konuştunuz şimdi" diyerek güldü ve aynalı bir dolaba gidip bir şişe Chivas Regal aldı.
"Denver'ı biraz tutucu bulabilirsiniz. Burada bir fabrikanın yönetim odasında bir bar bulunmasını birçok insan istemez. Firmalar ziyaretçilerine genellikle koca bir barda Coca-Cola ve öğle yemeği olarak da Schnitzel ikram ederler. Ben iş hayatına Madison Avenue'da başladığım için büyük şehir yaşamını iyi bilirim."
Donner onun uzattığı viski bardağını aldı ve tümünü içti. Jensen ona hayranlıkla baktı ve bardağını tekrar doldurdu.
"Söyler misiniz Bay Donner" dedi, "ne arıyorsunuz acaba?"
"Önemli bir şey değil" dedi Donner.
"Yapmayın, hükümet 76 yıl önceki kayıtları araştırmak için üst düzey bir yetkilisini kalkıp da ülkenin diğer ucuna göndermez değil mi?"
"Hükümet bazen devlet sırları konusunda çok şaşırtıcı ve hatta saçma şeyler de yapabilir."
Jensen 1911'e kadar giden bir devlet sırrı diyerek şaşkın şaşkın başını salladı. Gerçekten de şaşırtıcı.
Diyelim ki büyük dedenizin hizmetlerinden yararlanmış olan bir caninin işlediği suçu aydınlatmaya çalışıyoruz.
Jensen hafifçe gülümsedi ve yalanı kabul etmiş göründü. O sırada siyah saçlı uzun boylu bir genç kız içeriye girip elindeki fotokopiyi masanın üzerine bıraktı ve hiçbir şey söylemeden çıktı.
Jensen kağıdı aldı ve inceledi. Haziran-Kasım arası ekonomik durgunluk yaşanmış olmalı. Bu aylarda çok az satış olmuş. Hangi malları arıyorsunuz acaba Bay Donner?
Madencilik aletleri.
Evet, işte şurada delgiler. Ağustos'un 10'unda sipariş edilmiş ve Kasım başında alıcıya verilmiş.
Jensen birden başını kaldırdı ve onun yüzüne bakarak güldü.
Bu işten bir suçlu çıkacakmış gibi görünüyorsunuz efendim.
Anlamadım. Bu aletlerin alıcısı, yani sizin deyiminizle cani kim biliyor musunuz efendim? Alıcı ABD hükümeti.
12. Bölüm. Meta bölümü karargahı Washington donanma üssü arkasındaki gösterişsiz bir binada bulunuyordu. Kapıdaki yaz sıcağı ve nemle soyulmaya başlayan tabelada Smith Taşıma ve Depolama firması yazıyordu. Yükleme boşaltma rıhtımının görünüşü gayet normaldi. Her yanda koca koca sandıklar ve ambalajlar görülüyordu. Sweetland Parkway'den geçen arabaların sürücüleri 4,5 metre yüksekliğindeki tel örgünün arkasındaki geniş avluda duran kamyonları rahatça görebiliyorlardı. Bu kamyonların motorları sökülmüş, içleri parçalanmış eski araçlar olduğu ancak çok yakından bakıldığında belli oluyordu.
Gene Seagram Sicilya projesinin tesisleri için gereken yerlerde satın alınan yerlerin listesini inceliyordu. Listede 46 yer vardı. En çok alım kuzeydeki Kanada sınırında yapılmıştı ve o bölgeyi Atlantik Okyanusu kıyıları izliyordu. Pasifik sahillerinde 8 bölge seçilmişken Meksika ve Meksika Körfezi üstündeki sınır için seçilen yer sayısı 4 taneydi. Alımlar Enerji Bakanlığı adı altında sessizce yapılmaktaydı. Satın alınan yerlere kimsenin kuşku duymayacağı şekilde küçük röle istasyonları benzeri tesisler kuruluyordu. En kuruntulu kafalara göre bile ortalıkta kuşkulu bir şey görünmüyordu.
Seagram tesislerin yapım maliyetlerine geçmek üzereyken telefonu çaldı. Alışık olduğu şekilde önündeki kağıtları hemen çantasına attı ve çantayı da çekmeceye kaldırdı.
''Evet, ben Seagram.''
''Merhaba Bay Seagram.''
''Kimsiniz?''
''Ordu Kayıtlar Bürosu'ndan binbaşı MacPatrick, Jake Hobart isimli bir madenciyle ilgili bir şey bulduğumda aramamı söylemiştiniz.''
''Oh tabii ya, özür dilerim, aklım başka bir yerdeydi de, birden hatırlayamadım sizi binbaşım.''
Seagram adamın sesinden 30 yaşın altında bir West Point mezunu ile konuştuğunu anlamıştı. Genç subay belki de Pentagon'da çalıştığı sırada doğru insanlarla tanışırsa 45'inde general olabilecekti.
''Ne buldunuz binbaşım?''
''İstediğiniz adamı buldum. İsmi tam olarak Jason Cleveland Hobart. 23 Ocak 1874'te Winton, Iowa'da doğmuş.''
''En azından yılı tutuyor.''
''İşi de tutuyor. Bu da bir madenci.''
''Pekala, başka ne var?''
''Mayıs 1898'de orduya yazılmış ve Filipinler'de 1. Colorado Gönüllüler Alayı'nda hizmet etmiş.''
''Colorado mu dediniz?''
''Evet efendim.''
MacPatrick duraladı ve Seagram kulağına gelen seslerden onun önündeki kağıtları karıştırdığını anladı.
Hobart'ın mükemmel bir savaş sicili var. Çavuşluğa kadar yükselmiş. Filipinli asilerle çarpışırken ağır yaralar almış ve 2 kez madalya ile ödüllendirilmiş.
Askerliği ne zaman bırakmış peki?
1901'in Ekim ayında terhis olmuş.
Hakkındaki son kayıt bu mu yani?
Hayır, dul eşi hala emekli maaşını alıyor.
Seagram bir dakika dedi. Hobart'ın karısı hala yaşıyor mu yani?
Evet, ve her ayda $50.40'lik emekli çekini alıyor.
Şimdi 90 yaşından fazla olmalı. Bir İspanyol-Amerikan savaşı asker emeklisinin dul eşine emekli maaşı ödenmesi garip değil mi?
Oh hayır efendim. Bizde hala 100 kadar iç savaş dolu emekli maaşlarını muntazaman alıyorlar. Bunlar Grant Richmond'u aldığında henüz doğmamışlardı bile.
O günlerde genç kızlarla yaşlı asker emeklileri arasındaki evlilikler çok olurmuş.
Ben asker dullarına sadece kocaları savaşta öldükleri takdirde emekli maaşı verilir sanıyordum.
McPatrick, her zaman böyle olmuyor efendim dedi. Hükümet dul maaşlarını iki kategori halinde ödüyor. Biri hizmet sırasında ölüm, yani savaşta ya da tatbikatlarda ve kongrenin belirlediği bazı tarihlerdeki ölümler hali. İkincisi ise silahlı kuvvetler hizmeti dışında ölüm hali. Sizi ele alalım örneğin. Donanmada ve Vietnam'da görev yapmışsınız. Sizin bir kaza sonucu ölmeniz halinde karınız ve çocuklarınız küçük de olsa bir emekli maaşı alacaklardır.
Seagram pekala dedi. Bu hususu vasiyetnamemde belirteceğim.
Askerlik hizmetlerinin Pentagon'da görevli herhangi bir subay tarafından kolayca öğrenilmesine bozulmuştu. Ama bunu belli etmedi ve şimdi Hobart'a geri dönelim lütfen dedi.
Tamam ama burada bir gariplik olduğunu söylemeliyim.
Nasıl yani? Burada Hobart'ın silahlı kuvvetlere geri döndüğüne dair bir kayıt yok. Ama yine de ülkesine hizmet ederken ölmüştür diye bir kayıt düşülmüş. Nerede nasıl öldüğü belirtilmiyor. Sadece tarih var. 17 Kasım 1911.
Seagram birden sandalyesine doğruldu.
Olamaz. Bana verilen bilgilere göre Jake Hobart 10 Şubat 1912'de bir sivil olarak ölmüş.
Dediğim gibi ölüm nedeni yazmıyor ama Hobart sivil olarak değil, bir asker olarak Kasım ayının 17'sinde ölmüş.
Burada Başkan Taft'ın Savaş Bakanı Henry L. Stimson'ın 25 Temmuz 1912 tarihli mektubu var. Ve mektupta çavuş Jason Hobart'ın dul eşine ölünceye kadar emekli maaşı ödenmesi emrediliyor. Hobart'ın savaş bakanının ilgisini nasıl çektiğini bilmiyorum ama adamın önemli bir asker olarak öldüğü kesin. Baksanıza dul eşinin maaşı konusuyla doğrudan bakan ilgilenmiş. Bir kömür madencisi için yapılır mı bu?
Seagram o bir kömür madencisi değildi diye söylendi.
Her neyse işte.
Dul bayan Hobart'ın adresi var mı sizde acaba?
McPatrick bir an düşündü ve sonra galiba bu dosyada olacaktı dedi. Evet işte burada. Bayan Adeline Hobart, 261B Cal Aragon, Laguna Hills, California. Los Angeles sahilindeki yaşlı pansiyonerlerin kaldığı şu evlerden birinde yaşıyormuş.
Seagram pekala diyerek başını salladı. Bu kadar bilgi benim için yeterli sanırım. Yardımlarınız için teşekkürler binbaşım.
Bir şey değil Bay Seagram ama sanıyorum ki burada iki farklı insan var. Hobart konusunda kuşkularım olduğunu söylemeliyim.
Seagram haklı olabilirsiniz dedi. Belki de yanlış iz üzerindeydim.
Tekrar yardıma ihtiyacınız olursa beni aramaktan çekinmeyin sakın.
Öyle yaparım dedi Seagram. Tekrar teşekkürler.
Seagram telefonu kapadı ve başını elleri arasına alıp düşünmeye başladı. 2 dakika kadar bu şekilde hiç kımıldamadan oturdu ve sonra ellerini masanın üzerine koydu ve kendi kendine gülümsedi. Soyadları aynı olan, aynı eyalette yaşamış ve aynı iş kolunda çalışmış iki ayrı adam olabilirdi. Fakat askeri kayıtlardaki ölüm tarihiyle Sid Copley'nin Bednaya Dağı'nda bulduğu eski gazetenin tarihi aynıydı. Ve ikisi de 17 Kasım 1911'di ki bu da iki adamın aynı kişi olduğunu gösteriyordu. Masasındaki interkomun düğmesine bastı ve sekreterine ''Barbara'' dedi. ''Bana Denver'daki Brown Palace Oteli'nden Mel Donner'ı arar mısın?''
''Arada değilse bırakacak bir mesajınız var mı?''
''Not bırakırsan gelir gelmez beni özel hattan hemen arasın, tamam mı?''
''Peki efendim.''
''Bir dakika, bana da yarın sabahki ilk Los Angeles uçağında yer ayırt.''
''Tamam efendim.''
İnterkomun düğmesini kapattı ve arkasına yaslanıp düşünmeye başladı. Adeline Hobart 90 yaşını geçmiş olmalıydı. Onun bunamış olmaması için dua etti. Kadınla görüşmesi gerekiyordu.
5. ayrımın sonu. Sayfa 59.